Bismillahirrahmanirrahim. Hayırlı günler değerli dinleyiciler. Ben Deniz Ahmet Taş getiren. Bir İslam'dan Hayata Ölçüler programında daha birlikteyiz. Muhterem Nurettin Yıldız hocamla. Hocam hoş geldiniz.
Hoş buldum hocam.
Afiyettesiniz inşallah.
Elhamdülillah.
Benim sesim biraz değişti. Nezle var. Boğazda bir problem oldu.
Allah şifa versin.
Allah razı olsun. Hocam geçen hafta aslında ilim adamlarını vesaire konuşmuştuk. Daha sonraki buluşmamızda siz bir hadis-i şerifi Peygamberimizin sallallahu aleyhi ve sellemin Tirmizi'de yer alan bir hadis-i şerifini hatırlattınız. Onu da konuşsak diye. O hadis-i şerif şöyle mealen: bir koyun sürüsünün içine salı verilmiş iki aç kurdun, o sürüye verdiği zarar mala ve mevkiye düşkün bir adamın dinine verdiği zarardan daha büyük değildir. Bu Tirmizi'nin Zühd bahsinde yer verdiği bir hadis-i şerif. Aslında yaşanan problemlerden bunlar. Yani mala düşkünlük, ne bileyim mevkiye düşkünlük ve ilim adamı. Ya Resulullah Efendimiz buna karşı ikaz ediyor. Yani herhalde insanları yani biraz da ilimle, İslami ilimlerle uğraşan insanları ikaz ediyor. Mala düşkünlük ve mevkiye düşkünlük. İsterseniz şöyle tahlil edelim. Yani mala düşkünlük nasıl bir afet, mevkiye düşkünlük nasıl bir afet ki onların yani dine verdikleri zarar hakikaten bir aç bir kurdun işte bir sürüye verdiği zarardan daha tahrip edici olabiliyor. Bu insan tiplerini biraz konuşalım isterseniz hocam. Yani mala düşkün insan tipi nasıl bir tip? Mevkiye düşkün insan tipi nasıl bir tip? Bu insanlar nasıl bir kişilik bozulmasına yol açıyor? Ve bunun dine yönelik tahribatı hangi alanlarda oluşuyor? Ve bir hakikaten koyun sürüsüyle ilgili de kurdun tahribatını anlatmıştınız. Onu da isterseniz paylaşalım dinleyicilerimizle.
İnşallah. Bismillahirrahmanirrahim. Önce bir tespit yapmamızda fayda var hocam. Yani mal sevgisi dediğimiz zaman bu böyle işte yurt dışına gidip orada bulaşmış bir hastalık. Yahut da yabancıların işte yetiştirdiği casus hocaların, din adamlarının içinde bulunan bir hastalık değil mal sevgisi.
Herkeste.
Yaratılırken
evet.
İçimizde var bu.
Evet.
Mesela mal düşkünlüğü ile yeme içme düşkünlüğü çok farklı şeyler değil.
Evet.
Yani bir insan yeme içmeye çok düşkün. Her gün yemek yiyor.
Evet.
Bu ne, nasıl yorumlayabilirsiniz bu sözü? Bu ne biçim insan her gün yemek yiyor?
Denemez.
Derse ne olur?
Yani bir fıtratı göz ardı etmiş yani oluruz.
Silikon insan değil ki bu.
Tabii.
İnsan biyolojik insan, her gün yemek yer. Rabbim böyle yaratmış. Boğazın var, miden var, bağırsakların var. Vücut oradan gıda alıyor. Dolayısıyla bir insana mal düşkünlüğü var.
Hı hı.
Dendiğinde, itham edildiğinde olmamalı mıydı? Diye bir soru sorulur. Hayır.
Acaba düşkünlük bir zaafı mı ifade ediyor?
Gıda gibi hocam. Şimdi her gün yemek yiyor insan başka şey. Her gün mesela bir tepsi börek yiyor başka bir şey.
Ha, evet.
Yani kontrolden çıkmış gıda. Ölçüsüz tüketilen
gıda bağımlılığı.
Gıda
kontrolden
bağımlı.
çıkmış.
Evet. Gıda bağımlılığı.
Yani adam habire pekmez yiyor, bal yiyor mesela, değil mi yani?
Yani her gün sabah kahvaltıda ekmeğini bandırabilir 2-3.
Bandırabilir,
ama
evet.
Bir kavanoz, bir kavanoz bunun bir kontrolden çıkmış.
Evet.
Bağımlılık haline gelmiş. Dolayısıyla bu bir sorun.
Evet.
Bu başka şey, insanın her gün kahvaltıda pekmez tüketmesi başka bir şey. Gerçi onun da yani bir noktadan sonra şeker riski ortaya çıkacak. Kontrolsüzlüğü konuşuyoruz.
Evet.
Varlığını yokluğunu konuşmuyoruz. Mal sevgisi Rabbimiz içimize koyduğunu ayet söylüyor zaten.
Evet.
Ve bizim alimlikten, din adamlığından önce insan ol, Müslüman olarak zaten bunu kontrol edin de iyi Müslüman olun diye Rabbimiz tembih ediyor bize.
Evet.
Yani biz ne kadar kontrol edebilirsek içimizdeki mal sevgisini, o kadar Müslümanlığımızda kalitemiz olacak. Tıpkı gıdayı ne kadar kontrollü yersek o kadar sağlıklı olacağımız,
olacağımız gibi.
Nasıl gıdada kontrolü elden kaçırıp, yani her gün işte verdiğimiz örneklerde olduğu gibi kavanoz kavanoz pekmez pahalı tüketirsek bu bir sorun oluşturacak. Aynı şekilde mal sevgisini, mal ihtiyacımızı, hayatın bir ihtiyacı bu.
Evet.
Bunu kontrolsüz hale getirdiğimiz zaman sakınca olacak. Tam ötede
işte orada din ile ilişki kuruyor.
Oraya nasıl geleceğiz. Evet. Yani önce bunu bir yere oturtmamız lazım.
Yani bir sağlık sorunu değil mesela, mal düşkünlüğü değil.
Sağlık
mi?
Sorunu değil ama
ha, dinle ilgili ilişkimizde bir sağlık sorunu.
Ama mal düşkünlüğünün sağlığa da sorun getirmesi mümkün. Kış evet. günü soğukta kontrolsüz mal kazanacağım diyen birisi, hızlı gidip trafikte kaza yapan birisi de mal sorunu yüzünden yanlışlar yapmış oluyor. Burada normal Müslümanın tabiatında var olan bir şey mal ihtiyacı.
Evet.
Bunun içinde malı uğruna öldürülene şehit diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Yani niye Müslümanın parası var diye bir soru Müslümanca bir soru değil.
Evet.
Niye olmasın ki Müslümanın malı? Ama Müslüman helalinden kazansın malını, helal olarak harcasın ve mala tapınmasın. Sorun burada.
Evet, bu normal, tapınmasın. Evet.
Mal, normal Müslüman için bu.
Evet.
Bir de din adına ortaya çıkmış insanlar. Eğer bu normal insanda bile sorun oluşturan mal tutkunluğunu din adına ortada bulunan alimler, davetçiler, hoca efendiler, müezzinler vesaire, kimse artık, bunlar bunu bir bağımlılık haline getirdiklerinde ortaya bir zarar daha çıkıyor. Hani normal Müslümanda bile bu şahsiyetini yıpratıyor. Mal yüzünden çoluk çocuğunun ihmalini
yapmış. Yani cimri bir Müslüman, mal problemi, malla ilgili problemi var.
Cimriliğin ötesinde genel olarak mal problemi olan.
Evet.
Edinmede atıyorum, problem.
Yani bir örnek vermek için yani.
Evet, mesela cimri bir Müslüman, yani çoluk çocuğunda
problemli o ilişki değil mi?
İnsanlık ilişkisi oluyor. İnsanlıkta problem olunca da dine yansıyor bu otomatik olarak. Normal bir insanda bile.
Normal biri, evet.
Hoca olan da, din adamı diye, din adamı kelimesi çok yoğun kullanmak istemiyorum ama öyle başladık lafa devam etsin. Alim de, hoca efendi de, tefsir profesöründe, fıkıh profesöründe bu yanlış yönlendirilmiş mal tutkunluğu edinirken, kullanırken, biriktirirken yanlış yönlendirilmiş mal tutkunluğu bir sorun daha ortaya çıkarıyor. Nedir o sorun? Alim, hoca peygambere vekalet ediyor.
Evet.
Zühd üzere yaşamış bir peygamberin mala esir olmuş vekili bir sorun toplumda.
Evet.
Çok sorun. Ve bu dine zarar veriyor. Niye zarar veriyor? Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ahirete davet için yaşadı. Dünyaya esir olmayın buyurdu.
Şöyle bir şey yapar mı? Mesela mal tutkunluğu diyelim bir hocada ya bir alimde nasıl oluyor? Nasıl bir kişilik ortaya çıkarıyor?
Yani baştan başa tekrar edelim hocam. Mal tutkunluğu bir suç değil. Yanlış yönlendirilmesi bir suç. Alimlere fakir olacak diyen yanlış bir söz söylüyor.
Tabii.
Niye alim fakir olsun ki? Ebu Hanife olsun yüzlerce de talebe yetiştirsin. Yani fakirlik şartı değil alimliğin.
Evet.
Olmazsa fakir alim olamaz diye bir şey yok. Ama alim veya hoca efendi, yani alim şimdi çok yüksek mertebelerdeki bir duruyor, hoca efendi, davetçi, din adına bir iş yapanlar,
evet,
şeyh efendi, kimse bu. Bu eğer dininden yontup para biriktiriyorsa afet burada zaten.
Evet.
Mesela bir haramı haram değilmiş gibi göstererek para biriktirmekte afetlik var.
Evet.
Yahut da faize karşı ses getirmiyor. Faizin haramlığını gündeme getirmiyor. Onun da bir akrabası, yakını, onun para kaynağı olanlardan birisinin faizli bir kurumu işletmesi var diye mesela. Sıkıntı parada değil, malda değil. Sıkıntı mal yüzünden dinden yontmakta.
Yani dini bir görüşü saptırmak, görmezden gelmek, yani farklı tavırlar ortaya çıkıyor. Mesela saptırıyor, değil
dini
mi?
Dini saptırıyor ya da
fetvayı saptırıyor mesela.
En kötü ihtimalle fetvayı saptırıyor.
Evet.
Veya onu yalana sevk ediyor. Yalanı, filan konudaki yalanı kendisine mubah görüyor. Niye? Ona ekonomik bir zararı dokunacak bunun diye.
Evet.
Veyahut da mesela kul hakkı üzerine fırtınalar koparıyor konuşurken, ama kendisi malına dokunduğu yerde kul hakkı tecavüzü yapabiliyor.
Evet.
En basit örnek, hanımının mehrini vermiyor.
Vermiyor.
Niye vermiyorsun? O zaman işte yarım kilo altın söz vermişti. Şimdi yarım kilo altın büyük para ediyor. Vermiyor. Niye vermiyorsun? Söz vermedin mi? Verdim ama. Ama diye ama başlıyor. Bunu normal insan yaptığında bile kabahat bu.
Evet.
Ama normal insanın kabahati dine zarar vermiyor. Onun dindarlığına zarar veriyor.
Evet.
Sadece. Kul hakkıyla ahirete gidecek. Ama bir alim, bir din adamı bunu yaptığı zaman sürüyü boğup gidiyor.
Evet.
Çok, bu dinin faturasını ödediği bir hataya dönüşüyor bu sefer.
Faturayı dinin ödediği.
Faturayı din ödüyor.
Evet.
Faturayı dine ödetmek ise katmerli günah işlemektir.
Evet.
Çünkü Müslüman hata etti mi cehennemde cezasını görecek. Ama alim hata yaptığı zaman, hoca efendi hata yaptığı zaman, bu hata insanların gözünde bir yanlış olarak dine ödetiliyor. Bir zaman sonra, en büyük ödenen şey de şu, bir zaman sonra insanlar, mesela işte kadınlarının mehrini vermemek diyelim.
Evet.
Mesela faize karşı lakayt davranmak diyelim.
Large diyorlar.
Bu tür hataları meşrulaştırıyor insanlar. Hoca efendi yaptı.
Evet.
Filan alim yaptı deniyor.
Ben onda gördüm diyor falan.
Yani bunu alenen ilan etmiyorsa bile bir çıkarı yahut da bir kurtuluş tarafı olmasa hoca yapmazdı bunu.
Evet.
Diyorlar.
Doğru.
Mesela bir hoca efendinin sakalını kesmesiyle,
evet,
herhangi bir meşru mazereti yokken bir sıradan Müslümanın sakalını kesmesi arasında fark var.
Evet.
Bu mekruhtur, haramdır. Sakalı kesmek bir kişide kalır. Ama hoca efendi kestiği zaman mubahlaşır.
Evet.
Bu sebeple de hoca efendi filan hatayı irtikap ettiğinde dine öyle bir zarar veriyor ki kendisi ondan direkt ve dolaylı etkilenen 50-100 Müslümanın vebali de ona yükleniyor bu sefer.
Evet. Şimdi, onu örnek alan.
Yani ben örnek aldım demesi gerekmiyor insanların. Her şeyi örnek aldım diye açıklama yapmıyor insanlar. Ama içindeki gevşeklik nedenine bakıyorsun, bu oluyor. Bu tıpkı sigara içen bir babanın çocuklarına siz sigara içmeyin demesine benziyor.
Evet, orada baba da rol model diyorlar ya.
Evet, yani o babanın o pozisyonu herhangi bir şekilde belki ahirette mazeret olmayacak çocuklar için. Yani babamız içiyordu, tamam siz o zaman sorumlu değilsiniz madem babanız içiyordu denmeyecek kimseye, evet, kıyamet günü. Ama şu var, bu sebepler arasında sayılacak ve o günahtan onu etkilenen, ondan etkilenen, daha sonra üçüncü nesil ondan etkilenen herkes onun üzerine yazılacak.
Evet.
Bu yüzden din üzerinden taviz vererek maddi birikim elde eden alimler, hoca efendiler nesillerin veballeriyle dirilecekler. Peki niye bunu sadece mal üzerinden konuşuyoruz? Başka bir sebeple de olabilir. Mal kadar buna etki eden bir neden yok. Mal özellikle bunu, yani insanın mal biriktirme arzusu,
evet, evet.
Bir de pohpohlanma arzusu diyelim, yani koltuk arzusu veya iyi görünme, büyük görünme arzusu, akademik kimlik, eskilerin ifadesiyle kalın sarık sarma arzusu. Çünkü sarık da mesela bizden önceki kuşakta veya iki kuşak önce sarık bir kimlik beyanıydı.
Statü.
Yani toplumda bir evet statü belirliyor. Yani sen filan sarığı sarıyorsun. Mesela meşihat sarığı diye sarık sarıyorsun.
Evet.
Veyahut da filan tür işte Mevlevi sarığı diyor. Yani bir kimlik. O da para kadar değerli. Bazen paradan daha değerli. Paraya da kaynak o.
Evet.
Yani o sarığı suistimal ediyorsun sen. Veya işte bir yelek var. O yelek seni toplumda filanca din makamında gösteriyor.
Gösteriyor.
Sen onu suistimal ediyorsun.
Evet.
Senin etrafındakiler bazı şeyleri mübah görüyorlar. Senin ailevi ilişkini hocalık sebebiyle suistimal ediyorsun. Toplum bu sefer o suistimali mübah görüyor. Burada geldiğimiz sonuç şu. Dini kullanarak.
Dini, evet.
Dini kullanarak. Senin direkt ben dini kullanıyorum demesen bile din kimliğini öne çıkardığın için din kimliğinle ortaya çıkan bir kullanım, suistimal faturayı din ödediği için ve bu nesiller boyu devam eden bir hataya dönüşürse eğer, o nesiller boyu ortaya çıkan bir şey dine bir fatura getiriyor. Din seni kaybediyor. Senin yüzünden, yani din kaybediyor derken bir alim kaybediyor aslında. Örnek, evet, bir alim, evet, kaybediyor.
Yani din o alimin yaptığı yanlış gibiymiş gibi.
Gibi düşünüyor.
Öyle algılanıyor. Dinin kaybetmesinden ben onu anlıyorum. Yani şimdi din bir yolsuzluğa müsamaha ediyormuş gibi.
Ediyormuş gibi. Burada din nesiller üzerinden otorite kaybediyor.
Kaybediyor. Tabii.
Uygulama kaybediyor.
Ya din öyle de olur, böyle de olur gibi bir algı çıkıyor ortaya.
Şimdi bir örnek vereceğim. Belki toplum bazında yanlış anlaşılır diye baştan izah edeyim. Ashab-ı kiramı hiçbir şekilde ayıplama hakkına sahip değiliz biz. Ayıplanacak bir şeyler de yok Allah'ın izniyle. Ama buna rağmen içtihat farklılıklarından dolayı sahabeler arasında sözlü tartışmalar da oldu. Allah onlardan razı olsun, o tartışmalar bize ışık açtı.
Evet.
Birbirleriyle karşı karşıya geldi, kılıçlarını birbirlerine kaldırdıkları sahneler de oldu. Mesela Ali radıyallahu anh ile Muaviye radıyallahu anh arasında böyle bir tartışma oldu. Biz inanıyoruz ki içtihattandı bu, dine daha iyi hizmet etmekten dolayı iyiydi. Buna rağmen, böyle inanmamıza rağmen, daha sonra siyasi kavgalarında Müslümanlar bunu örnek alıp, güya evet, akıllarınca evet, bunu örnek alıp kendilerine bir mubahlık oluşturduklarında, esasen yani bunu din namına, dine hizmet namına yapmış olduğu halde onlar suistimal edenler bunu yanlış kullanmışlardır. Mesela bir örnek daha. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem mesela ikindinin sünnetini kılmadığı zamanlarda oldu.
Evet.
Şimdi bu neyi gösteriyor? Neden yaptı bunu Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? İkindinin farzı ile aradaki farkı anlasın ümmeti bu.
Evet.
O yüzden de kim sünnetini kaçırırsa ikindinin diye başlamadı da farzını kaçırırsa diye başladı.
Evet.
Şimdi bu Müslümanlara bir esneme payı bırakıyor bir yerde. Ama bütün sünnetlere karşı laubali davranma zemini kullandığı zaman birisi bunu,
evet,
din çökertiyor.
Evet.
Dini sünnet boyutunu çökertiyorsun. O bir zaman sonra dinin farzlarını da çökertiyor zihinlerde. Şimdi bu örneklerden, sahabe ve sünnet örneğinden nereye çıkıyorum? aslında var olan mesela mal kazanma arzusunu ölçüsüz hale getirdiği zaman, dinden yontarak, yani olur bunun da zararı yok diyerek kullandığı zaman Müslüman dinini tahrip ediyor.
Evet.
Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sünneti, ikindinin sünnetini senede bir defa kılmasanın zararı yok diye bize izah etmiştir. Dolaylı olarak biz bunu sünnet kılmasan da olur anladığımız zaman dine zarar veriyoruz. Bir hoca efendi talebelerinin önünde hiç sünnet kılmaz uygulamalar sergilediği zaman da sünneti çökertiyor aslında.
Evet. Yani, ya bunu belki hakikaten sade bir Müslümanın ikindi sünnetini terk etmesiyle zaman zaman bir hoca efendinin
terk etmesi arasında fark var. Evet. Dönüp Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu hayatında iki defa terk etmişti. Biz de bugün çok geç kaldık. Yetiştiremeyeceğiz sünneti. Çocuklar bunu ihmal edebiliriz şimdi. Türünden bir beyan yapması başka bir şey. Evet. Hoca efendi ikindi de sünnet kılarken
görmedik. Evet.
Demesi başka bir şey. Batırıyor.
Evet.
Şimdi hoca efendi kendine göre şer'i bir kaynak bulmuş ama. Nedir kendine göre bulduğu şer'i kaynak? Yani bu müekked sünnet değil.
Evet.
Fakat bunun halka nasıl indirgeneceğini izah etmediği için örneği kötü oluşturuyor. Halk indiği zamanla öğleyi, sabahın sünnetini terk ediyor. O bir nesil sonra farzı da terke götürüyor bu sefer.
Evet.
Mal birikiminde de hoca efendi helal bunun maaş al. Mesela çok basit ve çok güzel bir örnek. Kur'an öğreten bir hoca efendi bundan maaş alır mı almaz mı? Kitaplarımızda çok net açık kayıtlar var. Niye almasın ki?
Evet.
Niye almasın ki? Yani hoca efendi Kur'an öğretiyor diye aç mı gezecek? Elbette o da alacak. Ama 8 saat ders okutuyorum diye bordroyu doldurduktan sonra 3 saat kaytarırsan eğer işte mal üzerinden din yıpratıyorsun o zaman.
Evet.
Bu böyle bir örnek olarak. Ve mesela ders okuturken cep telefonunla oynuyorsan sen, talebe de o arada ders okuyorsa, sen mal üzerinden dini yıpratıyorsun. Yani Kur'an öğretirken o ihkakı hak yapmaya, malı en helal şekilde hak etmeye en güzel örneği Kur'an öğretmeninin veya din öğreten öğretmenin talip olması lazım. Onu sergilemesi lazım. Yani Kur'an öğreten birisi, Allah'ın kitabını öğreten birisi o maaşını edinmede yanlışlık sergiliyorsa ve bunu da normları arasına sokmuşsa sıkıntımız burada başlıyor bizim demektir.
Biraz sanki dedim hocam bunlar masum kalıyor. Böyle hani hocalık titri içinde gözüken ve mal tutkusu o ayan beyan olan semboller yanında bunlar çok masum kalıyor.
Ama buradan hocam başlıyor hocam.
Evet, evet.
Önce köyde bir yumurta çalarak hırsızlığa başlanıyor. Yani bu doğru. Mesela bir de
yani medyatik olanlar oluyor şimdi, malum ve asıl belki de yıpratıcı olan o oluyor gibi geliyor bana.
Onlara geleceğim
değil
hocam.
Evet.
Yani ben isterseniz Mısır'a gidelim oradan konuşalım.
Peki.
Zarar vermeyelim.
Mısır'ı konuşmak daha
Mısır'ı
kolay.
Mısır'ı konuşmak daha rahat. Hem Yusuf Aleyhisselam orada konuşmak kolay. Bizdeki Yakuplar rahatsız olmasın diye. Şimdi Ezer Şeyhi, Ezer'de bir ihtilal yapıldı.
Evet.
Bu ihtilalde binlerce Müslüman diyoruz da ne kadar olduğunu da bilmez. Bir istatistik de yok ortada.
Evet.
Ama rahat bir 3000-4000 Müslümanın canına kıyıldı.
Evet.
Ve tamamı bunların namaz kılan insanlar. Yani bir yanlış üzerinde, katliam üzerinde, savaş hıyaneti ortasında öldürülmedi bu insanlar.
Evet.
Bir zalim geldi, birilerinin emriyle Müslümanların üzerinde bir ihtilal yaptı.
Evet.
Binlerce Müslümanı öldürdü, onun kat katını hapishanelere aldı. Şimdi istediğini idam ediyor, istediğini serbest bırakıyor. Yeryüzünde kafirlerin bile olur, uygundur demeyeceği bir iş yapıldı.
Yapıyorlar, evet.
Yapıldı. Mısır'da Ezher Üniversitesi, Mısır'ın devlet protokolünde yeri olan bir kurum. Bizdeki herhangi bir ilahiyat fakültesi gibi değil.
Evet.
Yani bir ilahiyat fakültesi, küçültme manasına demiyorum. Biz ilahiyat fakültesi.
Sanki biraz orada diyanetle
ilahiyat. Diyanetin de üstünde. Diyanetin de üstünde. Yani Ezher Cumhurbaşkanlığı protokolünün Mısır'da sıralandığı listede var.
Evet.
Bizde üniversite rektörü var. O da o şehir valisine tekabül ediyor. Evet. Bizim Türkiye'de bildiğim kadarıyla. İlahiyat Fakültesi onun altında bir birim. Ezher bir üniversite olarak Cumhurbaşkanlığı, işte Genelkurmay Başkanlığı diye listede var. Şimdi Ezher Üniversitesi'nin başındaki insan kalktı bu ihtilalden sonra, Allah'tan korkun, bu yaptığınız İslami değil, insani değil, katliam yaptınız, tövbe istiğfar edin, herkes eski yerine dönsün demesi gerekirdi değil mi?
Evet.
Din adamından bu bekleniyor.
Evet.
İslam'ı ve İslam'ın ilim gücünü temsil eden adam kalktı, neredeyse harikaydı, geç bile kaldınız anlamına gelecek ciddi açıklamalar yaptılar o zaman.
Evet.
Hiç olmasa bari sessiz kalsa,
sessiz
ki
kaldı.
Sessizliği de suç onun.
Evet.
O ağzına gem vurulacaklardan olur yani, sessiz kalsaydı.
Değil mi? Zulme ses çıkarmayan.
Hocam, zulüm bile değil, katliam.
Evet.
Zulüm deyince vergi konmuş gibi oluyor bu sefer. Evet. Yani zulmün de ötesinde katliam yapılmış. Sessiz kalsan o sessizlik bile bir cinayet diyeceğimiz bir ortamda kalktılar. Harikaydı. Çok güzel oldu. Tam çağdaş oldu der gibi cümleler kurdular.
Evet.
Bir de Mısır'da Mısır Müftülüğü diye bir makam var. O bizdeki Din İşleri Yüksek Kurulu'na tekabül ediyor. Onlar zaten Ezher'den besleniyorlar bu konularda. Yani din olarak da Ezher'den besleniyorlar. Ama imza atma yetkisi, fetva manasında imza atma yetkisi onlarda. O da kalktı, bu ekmeğe yağ sürdü.
Evet.
Çok güzeldi, mübarek bir eylemdi filan dendi. Şimdi burada tam anlamıyla aç iki kurt sürüye salındı.
Evet.
Bundan,
bunlar makam şeyi mi o?
Bunlar makamlarını korudular.
Evet.
Aksi takdirde sen eski iktidardan yanasın diye görevlerinden alınacaklardı. Belki de şimdi hapiste olacaklardı.
Evet.
Seyit Kutup gibi onlar da idama yargılanacaklardı bir ihtimal. Ama sen cepheye giden askerlere şehadeti tavsiye ediyorsun. Cennette seni melekler bekliyor diyorsun. E sen de burada şehit ol.
Evet.
Yani bu yüreği taşıyamayacak biri o makama oturmamalı. Yani Allah'tan başkasından korkan biri fetva vermemeli o zaman. Allah'tan kork. Olursan şehit ol bu uğurda, zindanlara gir. E insanlara bunu tavsiye ediyorsun. Yani din böyledir diyorsun, sana gelince yapmıyorsun. İşte Mısır'ın müftüsü ve Mısır'daki tam Ezher Şeyhi, onlar şeyh diyorlar.
Nasıl bir psikoloji hocam? Korku mu daha bu şeylerde hakim oluyor? Yoksa ya iktidarda kalma, ya mesela en azından... Ya ben kenara çekileyim, bunlara hiç olmazsa katılmayayım diyebilir.
O korku, onu korku olarak yorumlayabilirim hocam.
Evet.
Korku değil bu.
Evet.
Gelen giden paşam ağam diye bir hikaye var ya.
Evet.
O,
evet.
O hocam.
Evet.
Yani bu geldi, ben bununla yaşayayım. Bu daha ucuzca bir tüccar. Yani
evet.
Korkunun bir boyutu var. Mesela işte bizim ihtilal hikayelerinde anlatıyorlar. Geliyor Diyanet'e bir subay.
Evet.
Hoca çabuk bunu oku diyor.
Evet.
Ömer Nasuh, ben okumadı. Allah rahmet eylesin. Alın sarı o zaman, siz sarını okuyun dedi.
Din İşleri Yüksek Kurulu da mesela başörtüsü konusunda 12 Eylül döneminde fetva vermedi hocam.
Evet.
Onların
Allah,
istediği
Allah
fetva.
Allah razı olsun çok.
Evet.
Yani korku birinci basamak. Ve bu korkuda bir miktar haklı olabilir. Yani İstanbul Müftülüğünü basıyor bir subay. Çabuk radyoda oku diyor. Sen de orada ölüm korkusuyla yapıyorsun. Bunun bir tevhili var hocam.
Evet.
Yani haklılığı olabilecek bir payı var bunun. Ama sadece bu devlet protokolündeki bu basamaklardan birini kaybetmeme uğruna. Bu bir pazarlama taktiği. Bu çok daha adice. Çok daha düşükçe din bundan çok daha fazla zarar görüyor. Öbüründen de din belki zarar görür ama herkes bilir ki subay odasına girdi, Mısırlı subay, Onu orada öldürecekti. Ölmemek için okudu bunu. Yani belki de bu eğitim malzemesine bile dönüşür Müslümanlar için. Dinimiz ne zarar görmüştü. Ama sen kol, ayak ayak üstüne atıyorsun, kameraların önüne geçiyorsun. Bu ihtilal sayesinde vatanımız kurtuldu, dinimiz kurtuldu diyorsun.
Sahipleniyorsun.
Camilerinde senin yangınlar çıkarılmış, içeridekiler ölsün diye. Yani bu Kahire'de evet. Camiler yakıldı.
Evet.
İçindekileri dumandan öldürmek için. Sen böyle bir ortamı din adına mübarek yapıyorsun, değerli yapıyorsun, vaktindeydi, iyi oldu diyorsun. Bu pazarlamanın, dini satmanın çok daha ötesinde bir seviyesizlik, düşüklük. Dolayısıyla bundan sıradan bir Müslüman bile uzak durması gerekirken, din adına mevkii, makamı olan bir insan nasıl uzak durmaz yani?
Evet.
Bu işte hadisi şerifin mübarek cümleleri burada ortaya çıkıyor. Aç iki kurdun sürüye dalması bu hocam. Sürüye dalması. Burada konumuzun devamında bir ayrıntı var. Biz pazar günü onu konuşmuştuk evet. Sizinle ona gelelim. Hadis iki kurt
diyor.
Mâdibâni câi'âni.
Evet.
İki aç
kurt. Aç iki kurt.
İki evet. Aç kurt sürüye saldırdığındaki zarar ve bir alimin dinini pazarlaması zararı.
Evet.
Bu benzetme çok önemli. Zannediyorum.
Ya, kurtlar ahlakına ilişkin bir şey anlatmıştınız.
Yani,
evet.
Yani onu beyan edersek zannediyorum dinleyen kardeşlerimizin
daha iyi anlaşılır.
Hem anlaması hem bunu farklı yerlerde kullanmaları açısından evet, iyi bir örnek evet. Olacak. Hadis-i şerif sadece iki aç kurt bir sürüye saldırdığında diyor.
Evet.
Normalde kurt koyuna saldırdığında diye biz bunu anlamak istiyoruz.
Evet.
Yani kurt hepimiz bir her insan biliyor ki kurt koyunu yakaladığında yer.
Yer, parçalar.
Parçalar evet. Bitti yani. Kurt koyunu öldürür. Kuzu kural bu değil mi hocam?
Evet.
Hadis öyle demiyor ama. İki aç kurt sürüye saldırdığındaki zarar diyor.
Evet.
Demek ki farklı bir şey var ortada. İki alim benzetmesi değil bu ama.
Evet.
Dinden geçinmeye çalışan bir adam neye benzetiliyor? İki aç kurda benzetiliyor.
Evet.
Bu kuralı ben böyle şerhlerde falan rastlamadım. Daha sonra çobanlıkla ilgilenen insanlara sordum.
Evet.
Baktım bazı alimler bunlara notlar düşmüş. İbn-i Recep'in çok güzel bir kitabı, İki Aç Kurt Hadisi diye küçük bir risalesi var. Merak edenler onun Arapçasını bulabilirler. Çok muhteşem şerh yapmış orada. Hocam mesele şöyleymiş. Bir kurt bir kuzu bulduğunda yakalayıp kaçarmış.
Bir kurt bir kuzu bulduğunda tek kurt yani.
Onu yiyor.
Evet.
Yani afiyetle kebap yapıyor, yiyor kendini.
Evet.
İki kurt birleşip bir sürüye geldiklerinde böyle yapmazlarmış.
Nasıl yapıyorlar?
Mesela 50 koyunluk bir sürüye girdiğinde iki kurt. Bütün koyunların boğazını delip kanını akıttıktan sonra bir tane alır giderlermiş.
Allah Allah.
Bu çok
bunu
enteresan.
Çobanlar anlattı öyle mi?
Çobanlar da evet böyle diyorlar. Yani kurt geldi demezler, kurtlar geldi derlermiş bu afeti görünce.
Yani mesela sürüde nasıl bir yıkım olmuş buna bakıyorlar.
Kurt sayısını anlıyorlar. Bir koyun kayıpsa onu kurt çaldı diyorlarmış.
Evet.
Ama kuzular, koyunlar boğazları delinmiş olarak kaldıysa bir yerde buraya iki kurt geldi diyorlarmış.
Evet.
Çünkü kurt koyun düşmanı. Onu yemek istiyor. Öbür kurt da koyun düşmanı. O da yemek istiyor. Önce bir yarışa girip şu kuzuların tamamını bitirdikten sonra bir tane alıp gidiyorlarmış.
Evet.
İkisi bir araya gelince. Dolayısıyla Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir dinden geçinmek isteyen birisinin dine verdiği zararı anlatırken büyük zarardır demiyor da yıkımdır demek istiyor burada
evet,
Efendimiz Allah.
Evet.
Böylece yıkım oluyor bu. Burada bu büyük bir afet ve bundan nesiller boyu din zarar görüyor. Anlatıyor Efendimiz evet. Sallallahu aleyhi ve sellem.
Şimdi iki şeyden bahsediyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bir mala düşkünlük, iki mevkiye düşkünlük.
Bu ikisi bir insanda.
Bunun ikisi de yani öyle zamanlar oluyor ki bazen biri daha hakim oluyor. Diyelim ki Mısır'da makama düşkünlük.
Yani Ezher'in reisinin makama
düşkünlüğü. Bazen ikisi birden
birleşiyor
bir toplumda mesela. Mala düşkün hocalar ya da alimler. Mevkiye düşkün hocalar ve alimler
oluyor.
Bunun dine getirdiği afet zarar.
Afet o sürünün evet. gördüğü zarar gibi bir şey. Fakat ben size rağmen üstadım bir müdahale gene yapacağım. Siz hep küçük örnekler kalıyor gibi duruyor diyorsunuz da ben de hanımına karşı dini kullanan bir koca da bunu yapıyor diyorum.
Aynı ama. Şey tabii hocam.
Yani mesela bir çocuk dün bana bir kızla bir erkek çocuk lise talebesi ikisi de geldiler. Anne ve babalarının dinle ilgili sömürülerini anlattılar.
Allah Allah.
O sömürüde ağabey var bir de kız kardeşi var. Onların ne kadar büyük bir yıkıma gördük zihin dünyalarında gelecekte din eksenli yaşamama arzusunun belirdiğini görmüş. Şeytan öyle bir sömürmüş ki o çocukları. Müslümanlıksa babanın Müslümanlığı. Sakal da var işte. Annene bak ne çekiyor. Bu babanın dindarlığı yüzünden ortaya çıkıyor gibi diyor. Yani hepimizin mesela Mısır şeyhi 70 milyonluk bir Mısır'a hitap ediyor.
Evet.
Ama ben 7 kişilik bir aileye hitap eden bir erkeğim. Benim de otorite alanım o 7 kişilik aile.
Yani siz hacca gitmiş bir babaysanız mesela.
Evet.
5 vakit namaz kılan bir babaysanız.
Evet.
Aile ilişkileriniz de İslam'ın ölçüleri içinde olmalı. Olmadığı zaman
dini batırıyorum.
Batır, evet.
Mesela kız verirken, kız alırken yani evlilik ilişkilerinde kararını ekonomik gerekçeler üzerinde oluşturan bir baba düşünün.
Evet.
Kızı nasıl yıpratıyor, oğlunu nasıl yıpratıyor?
Yıpratıyor, evet.
Yani dindarlığı, ahlakı, sosyal ilişkileri bir numara denecek bir çocuk. İşte şu kadar çapta geliri yok, daha düşük var diye benim kapımdan kız isteyemez diyorsun sen.
Evet.
Bu dine zarar veriyor. Evet bu Ezher Şeyhi'nin verdiği zarar, Mısır müftüsünün verdiği zarar çapında olmuyor. Ama
buralardan başlıyor.
Bir gerçek var. Bu kafa yarın Ezher'e şeyh olsa aynı şeyi
aynı
yapacak
şey,
demek ki.
Evet. Evet.
Bana dokunmasın diye zulme onay verecek demek evet. ki.
Ya belki bir evdeki bir genç insanın yani falanca hocanın yaptığı yanlışla doğrudan irtibatı olmuyor. Ama babasıyla değil mi ya da
aynen
yani okuldaki diyelim tefsir hocasıyla atıyorum yani ya da bilmem falanca dini ders hocasıyla ilişkilerindeki
dinimize ödettiğimiz bedeller diye bir başlık açmak lazım
evet,
hocam.
Evet.
Dinimize bedel ödetiyoruz
aynen,
biz.
Aynen işte bu evet.
Bunu Ezher müftüsü ödetirken çok ağır ödetiyor.
Evet.
Ben ağır ödetmiyorum küçük bir aileyim. Ama 7. torunuma kadar sirayet edecek bir hastalık bu belki.
Evet.
Hocam bir...
Şu da oluyor hocam yani insanlar mesela yaşadıkları ortamlarda bir takım zulümlerle karşılaşıyorlar. Yönetimin zulümleriyle. Yani bir din adamının mesela İslam adaleti emreder. Değil mi? İnnallâhe ye'muru bil adl. Zulme karşı çıkar. Allah Teala zulmü zalimleri sevmez. Yani hocaların kalkıp ya zulme yönelmeyin diye seslenmesi lazım. Seslenmediğiniz zaman da bence şey oluyor. O seslenmeme neye bağlı?
Sessizlik A versiyonu, destek B versiyonu.
Destek B versiyonu. Yani bazen destek yani çok hakikaten büyük zulüm. Zulme iştirak destek değil mi? Ama sessiz kalmak.
Şimdi şöyle bir şey var hocam. İstiklal Harbi yıllarında Müslümanların özel şartları vardı.
Evet.
Hoca efendiler dinin her hükmünü aynı sarahatle açıklamadılar.
Evet.
Savaş ortamındayız.
Evet.
Ya da savaştan sonraki 1950'ye kadar olan dönem Müslümanların bu haramdır demeye cüret edemeyecekleri bir dönem oldu.
Tek parti dönemi.
Tek parti dönemi. Mesela Hac yasaklandı ya.
Evet.
İslam'ın beşte birine blok edildi.
Ezan, ezan mesela.
Hadi ezanın Türkçesi getirildi. Haccın Türkçesi de getirilmedi yani. Ölüm ya.
Evet, evet.
Ya bir afet dinin beş ve buna ses çıkaramadı Müslümanlar. İskilipli'nin idam sehpasında durduğu, Atif Hoca'nın rahmetullahi aleyh idam sehpasında durduğu bir Ankara'da bunu yapamayabilirdi Müslümanlar.
Evet.
Bugün o ortam var mı ki bir müftü efendi böyle bir yani mesela diyelim la kadderallah öyle bir şey yok şu anda. Hacca bloku getirildi, gitmeyecek.
Evet.
Şimdi biz İskilip'in asıldığı dönemde miyiz ya? Dünyada artık böyle bir şey yok. Bir tweet de niye atamasın ki bir müftü bu haccın engellenmesi zulümdür diye. Türkiye'de yok ama filan yerde var bu.
Ya mesela bu tür durumlarda işimden olurum.
İşimden olurum.
Yani maaşımdan olurum. Yani geçinme zorluğu çekerim falan bu.
Hani ahiret içindik biz ama.
Evet.
Burada hocam bir örnek vereceğim. Bir gün bir hanımefendi benden randevu istedi. Bugün de randevu verilemeyecek kadar yoğundum herhalde. Filanca müftünün kızıyım ben deyince randevu vermişler ona.
Evet.
Yani meslektaşız ya, hı hı, diye. Geldi hanımefendi. Dedi ki eşimle böyle böyle bir ev alacağız dedi. Kurum ismi zikretmeyeyim, oradan ev alacağız dedi. Fakat dedi midemiz bulanıyor. Yani lütfen bize, çünkü siz internette kurum ismi vermiyorsunuz dedi.
Evet.
İşte bir bankayla anlaşacak. Hı-hı. Helal mi diye soracağız. Hı-hı. Dedim hanımefendi babanız duymasın bana geldiğinizi dedim. Babanız dedim yani bizi sürtüşme, tanışmıyoruz ama dedim yani bir müftü beyle Nurattin Hoca'yı karşılaştırmayasınız. Dedi babam benim canım babam ama dedi bu konularda çok yukarılara bağlı dedi. Benim yüreğime seslenmiyor dedi. Çok hoşuma gitti hanımefendi adına ve yani mutlu oldum. Dedim benim ne farkım var, sizin öyle bir şeyiniz yok dedi. Helal dediğinizi Allah için diyorsunuz, haram diye bir korkunuz yok dedi. Söylüyorsunuz, görüyorum sizin cevaplarınızı dedi. Hatta babama da söyledim dedi. Nurattin Hoca'yı görüyor mu dedim. Öyle İstanbul'da kendi başına oturunca ben de yaparım o işleri demiş. Çok da haksız değil tabii. Yani bir kurum ciddiyetin var. O kurum adına konuşamazsın.
Evet.
Ama kızına, kızım bu aslında helaldir değildir diyebilirsin. Diyebilmelisin. Kızında o güven gitmiş. Ben de dedim ki bu evi almanızda hiçbir sakınca yok dedim. Biz internette isim vermiyoruz ama dedim kurumlara reklam olmasın diye. Bunu dolaylı olarak anlatıyoruz dedim. Teşekkür etti, dua etti. Dedim beni babanla karşılaştırmayasınız dedim. Yok dedi, bu ayrı özel bir mesele dedim. Dualaştık. Yani ben ona dua ettim. Allah razı olsun. Ciddi bir tavır bu. Ne bir bayan için hocam babam müftü adam izin verdi diye gidip bir daire almasında bir sakınca yok hocam. Kıyamet günü.
Evet, evet.
Yani din adına yaşayan bir adam bu. Ama demek ki daha hassas düşünün, ayarları hassas olan bir Müslüman için bu dikkat çekici bir nokta. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yıpranma aslında bu.
Hocam yani sonuna doğru da yaklaşıyoruz sohbetimizin. Bütün zamanlarda da bu afet var aslında.
Var. İlk günden beri insanoğlu yani mal düştü.
Bütün zamanlarda da var. Nasıl yapılabilir? Bu şu zamanda da daha artmış durumda. Artı bir şey daha. Daha medyatik hale de geldiği için afetin yaygınlaştığı bir şey de söz konusu. Yani diyelim ki bundan yani Hicri 2. asırda diyelim ki bir alimin, hocanın yaptığı şey daha sınırlı, daha lokal kalabiliyor.
Kitaplara geçtiyse biz duyuyoruz.
Ama şimdi ya bir hocanın diyelim mal düşkünlüğüyle yaptığı bir takım yanlışlar, makam düşkünlüğüyle yaptığı bir takım yanlışlar ertesi gün televizyonda, radyoda, medyada tedavül ediyor, dolaşıma giriyor. Nasıl önlenir? Yani şöyle de bir şey, yani bu alime, hocaya, şuna buna ne denir ya arkadaş? Yani afet dine zarar veriyor. Yani hani sizin mala sahip olmanız ayrı, makamınızı korumanız ayrı ama dine zarar vermek gibi bir vebal çıkıyor ortaya.
Bir defa hocam bu bir afet. İnsanlık abedi. Evet. Yani bunu sıfırlayamaz hiç kimse.
Evet.
Bu olmaz yani. Sıfırlanma olmaz bunda. Ama din adına bir yerde duranlar, hoca efendiydi, müftüydü, daveti, şeffaf olacaklar hocam.
Şeffaf.
Şeffaf olacaklar. Bu şeffaflık siyasetçiye lazım, onlardan çok din adamlarına lazım.
Evet.
Din adamı 60 yaşındadır diyelim.
Neleri şeffaf olacak? Nasıl
para
şeffaf
girdi olacak? Çıktıları şeffaf olacak. Şeffaf kayınpederim hediye etti demeyecek.
Evet.
Yani Müslümanların paralı işlerinde din adına iş yapanlar devlet açısından kayıt nasıl yapılıyorsa o kaydı yaparak işlem yapacaklar. Hediyeleri de dahil. Hani Efendimiz sallallahu
aleyhi ve sellem... Din üzerinden kazanmanın bir çerçevesi var mı hocam? Yani meşru, gayri meşru ayrımı nerede başlar? Din üzerinden kazanma. Yani mesela bunun bir boyutuna din istismarı diyoruz biz. Yani siz demin dediniz ki Kur'an öğretiyorsa işte bir ücret alır. Değil mi?
Evet.
Yani ücret alır. Şimdi o meşru bir ücret. Nereden din üzerinden nemalanmak nerede gayri meşru?
Örnekler verelim hocam. Bir vakıftasın, bir kurumdasın. Maaşını sen belirlememelisin.
Evet.
Çocuğuna burs vermemelisin.
Evet.
Birinci derecede yakınlarına vakıftan hediye aktarmamalısın.
Evet.
Camide yardım topluyorsun, kursa yardım topluyorsun. Senin dışında birisi o parayı saysın.
Evet.
Tutanağa sen imza bile atma. Yani temas şeffaf olmalı. Kanunen gerektiğinin dışında temas etmemelisin sen.
Evet.
Mesela hoca efendiler camilerin, vakıfların, kurumların muhasebecisi olmamalıdırlar. Şimdi paraya temas ettikçe ithamlar gitmiyor senden bu sefer.
Evet.
Sen ne kadar takva üzere olsan bile,
bulaşmasan bile, ya yanlışlık yapmasan bile,
yapma yani hep ya, zaten sanki yaptı gibi konuşmuş olmayalım biz, evet. Yani bunların çoğunu da bühtan kabul ederek konuşuyoruz, evet, biz, evet. Burada bunların çoğu bühtan, ama Ömer gibi bir adam cübbesini nereden diktirdiğini söyledi minberde.
Ya muhteşem, Allah razı olsun.
Yani bunu senin araban bilinmeli üstad. Araban ya. Bilinmeli. Yani sen insanlar bir devlet memuru yılda bir araba değiştiremez bu ülkede. Ne kadar yüksek
hocam,
maaş olursa olsun.
Sallallahu aleyhi ve sellem. Hani yanında bir hanım var değil mi? Gidiyor.
Tabii.
Diyor,
yabancı
anneniz
değil.
Anneniz diyor.
Anneniz Safiye yabancı değil mi diyor.
Diyor. Yani yabancı bir açıkla değil. Şeffaflık dediniz de yani.
Gıdıklamamak lazım toplumu.
Evet, evet.
Toplumu gıdıklamamak kaldı ki yani bir de bizim toplumumuzda dindarların kusurunu aramayı kendine vatan görevi zannedenler de var.
Evet.
Bu normal bir toplumda da zaten şüphe konusu.
Evet.
Çünkü bilhassa bizim yani bu 30 sene önce Diyanet'in bütün personeline maaş verdiği dönemden önceki dönemlerde insanlar hoca efendilerin maaşlarını veriyorlardı.
Evet.
Gıda olarak veya para olarak. O dönemde biraz daha biz doyuruyoruz bu adamları gibi, evet. Bir görüntü vardı. Bühtanın ağzı daha genişti o zaman.
Evet.
Şimdi elhamdülillah o noktadan kurtulduk. Vilayetlerde hoca oldular. Diyanet personelinin maaşını veriyor ama buna rağmen hoca efendilere mesela bir hoca çocuğu olduğum için çok iyi bildiğim bir şeydir. Bir kilo portakal hediye getirir hoca efendiye. Ondan sonra sanki o portakalı almasa hoca efendi ölecekmiş, açından ölecekmiş gibi bakıyor. Toplumun bu bakış tarzına karşı alimlerin, davetçilerin parayla ilişkilerinden uzak durmaları lazım. Cumartesi günü hocam Abdülmetin Hoca Efendi ile ilgili bir şey öğrendim. Bir tane size anlatmıştım onu. Bu Şamlar diye bir köye tayin edilmiş.
Evet.
Sürgün olarak.
Evet.
Allah rahmet eylesin. Oradaki Hoca Efendi, ondan sonra onun camisi.
Trakya'da bir köy.
Trakya'da, evet. İstanbul'un Arnavutköy tarafında.
Evet.
Tam Trakya şartlarında ama.
Evet.
Onu inşallah Altınoluk için yazacağım.
İnşallah.
Bir anekdot tespit edilmiş de. Şimdi başka bir şeyini zikredeceğim. O Hoca Efendi emekli olduktan sonra onun yerine gelen Hoca Efendi, evet. Her ay oraya gidip ziyaret ediyormuş onun arkasında namaz kılanlar da. Bir gün demiş hoca efendi, bak buralar ne kadar değerlendi. Sen buraya sürüldüğün zaman çok ucuza, yok fiyatına satılıyordu. Niye buradan bir arsa almadın, şimdi ev yapardın filan demiş Abdülmetin hocaya. Hocam işte bunu anlatmaya çalışıyorum, Allah rahmet eylesin. Demiş ki hoca efendi demiş, namaz kıldırdığım yerden bir arsa aldım gittim diye bilmesin bu insanlar istedim demiş.
Allah Allah, işte şey bu.
Haram değil. Evet, evet. Haram değil, günah değil, kanunen suç değil.
Evet.
Ve bir memurun maaşıyla alınabilecek arsalar varmış orada o zamanlar.
Evet.
Şimdi öyle değil ama onun görev yaptığı yer Sazlıbosna Barajı'nın olduğu yer ve şimdi Kanal İstanbul geçecek oradan diyorlar. Yani altınla tartılıyor artık oradaki toprak.
Evet, evet.
Yani çocuklarına servet bırakmış olacaktı. Bu ifade çok güzel ama namaz kıldırdığım yerden arsa aldım gittim bilinsin istemedim demiş.
Evet, Allah rahmet.
Bu şeffaflık, evet, ve hassasiyet işte.
Hassasiyet.
Bu inşallah onunla birleşir. Bu cübbeyi filanca kumaştan diktim diyen Ömer'in mantığı.
Ya.
Radıyallahu anh.
O da önümüzde böyle bir altın levha gibi duruyor. Duruyor. Hazreti Ömer'in.
Kıyamete kadar da duracak.
Evet. Hocam Allah razı olsun. Çok teşekkür Amin. Ediyoruz. Değerli dinleyiciler, İslam'dan Hayata Ölçüler programındaydık. Ben Deniz Ahmet Taş getiren Nurettin Yıldız hocamla Resulullah Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin bir hadisi üzerinden bugünlere baktık. Çok teşekkür ediyoruz. Hayırlı günler diliyoruz. Allah'a emanet olunuz efendim.